Efendim Sesi Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Sonsuz Marifet Ummanları başlıklı, Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri bölümünde yer alan yazısını aktarıyoruz. Artı ve eksi sonsuz. İnsan bir muamma. O artı ve eksiye, hayra ve şerre, yani müsbet ve menfiye doğru sonsuz bir istidatla yaratıldı. Özde ahseni takvim üzere yaratılmış olduğundan, ruhundaki istidatları inkişaf ettirdiğinde, Cenab-ı Hakk'ın izniyle, âlâ-yı illiyine doğru sonsuz terakki etme imkanına sahip. Buna mukabil, nefsine imtihan maksadıyla konmuş, fücura kapılır, dünyanın cazibelerine aldanır ve nefsaniyetin hoyratlıklarına duçar olursa, esfeli safiliğinin enkazına yuvarlanması tabidir. Bir yanda Allah Teâlâ'nın mükerrem kıldık buyurduğu Ademoğlu, masum melekleri dahi geçen keremli insan, bir yanda Hakk'ın onlar davarlar gibidir, hatta daha şaşkın diye kovduğu, şeytanı da şeytanlıkta geride bırakan sefil insan. Her insan, nefsaniyet ve ruhaniyet, dünya ve ahiret, helal ve haram arasında yaptığı tercihlerle bu iki yoldan biriyle istikametlenmekte. Bir yolun sonu cennet, rıdvan, cemalullah, diğer yolun sonu cehennem, kahrı ilahi. Maneviyat, takva ve ilahi faziletler yolunu tutanlar, ilahi vuslata doğru terakki ederler. Kainata bakışları değişir. Allah'a kalben yaklaşırlar. Ona dostlukta mesafe kat ederler. İmanın halavetini tatmış bu bahtiyarlardan Harise radiyallahu anhe, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün, "Ey Harise, nasıl sabahladın?" diye sordu. Harise radiyallahu anh, hakiki bir mümin olarak cevabını verdi. Bu defa Peygamber Efendimiz, "Ey Harise, her hal ve hakikatin bir delili vardır. Senin imanının hakikatinin delili nedir?" buyurdu. Harise, "Ya Resulallah, dünyadan el etek çekince, gündüzlerim susuz, gecelerim uykusuz hale geldi. Rabbimin arşını açıkça görür gibi oldum. Birbirlerini ziyaret eden cennet ehliyle, yek diğerine düşman kesilen cehennem ehlini görür gibiyim," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Tamam ya Harise, bu halini muhafaza et. Sen Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir kimsesin," buyurdular. Hazreti Mevlana bu hadiseyi gönül lisanıyla temsili olarak şerh ederek şöyle anlatır. Harise, Resulullah'tan "gördüklerimi anlatayım mı?" diyerek izin ister ve anlatmaya başlar. "Ya Resulallah, insanların yarın olacak diye inandıkları mahşer gününü bugün ortaya koyayım. Haşr ve neşrin bütün sırlarını açığa vurayım. Emret bu sırların perdelerini yırtayım. İçimdeki ilahi hikmetler cevheri göklerin güneşi gibi parlasın. Ya Resulallah, emret kimler dünyanın kir ve çirkinlikleri arasında halis altın ve pırlantalar gibi kalmayı bildi, kimler küfrün kızıl ve kara rengiyle paslandı anlatayım. Nübüvvetinin zail olmaz ışığında nifakın yedi uçurumunu ayan edeyim. Ahirette şakilerin giyeceği elbiseyi halka göstereyim. Orada peygamberler için çalınacak davul ve kösün sesini de duyurayım. Coşkun ve taşkın bir halde bulunan Kevser havzını göstereyim de suyu halkın yüzüne serpilsin, sesi de kulaklarına değsin. susamış kimselerin o havuz etrafında koştuklarını açıkça göstereyim. Onların omuzları omuzlarıma dokunuyor, bağırışmaları kulağıma geliyor. Cennetlikler sevinçlerinden gözümün önünde kucaklaşarak birbirleriyle musafaha ediyorlar. Cehennemliklerin de ah vah avazeleriyle inleyip feryadu figan etmeleri adeta kulağımı sağır edecek. Bunlar derinden söylediğim bir takım işaretlerdir. Daha da söyleyeceğim ama Allah Resulü'nün azarlamasından korkuyorum. O sekri maneviye müstarak olarak böyle söylüyordu. Görülmemiş bir vecde kendinden geçmiş, adeta şuurunu kaybetmiş, bütün sırları açığa vuracak hale gelmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bu halden uyandırmak için "Kendini topla, sus" diyerek Hazreti Harise'nin yakasını çekti ve şöyle buyurdu: "Kendine gel, dilinin dizginini tut ki söylenmeyecek sözleri söyleyecek hale geldin. Ruhunun aynası ten kılıfından dışarı fırladı. Ancak unutma ki nail olunan sırları açığa vurmak onları hazmedemeyiştendir. Allah'ın isimlerinden biri de Settar'dır. Bunu bil ve bu sıfatla vasıflanmanın saadetini kuru bir hazımsızlığa kurban etme." Bu sahabi hakkında Resulullah, "Bir kimse kalbini Allah'ın nurlandırdığı bir şahsı görmek isterse Harise'ye baksın" buyurmuşlardır. Bu sahabi bu dereceyi nasıl kazandı? Resulullah Efendimiz'in sohbetinden kamil manada istifade ederek safiyet kesbetti. Faydalı ilim ve marifetullah'a mesafe kat ederek bu kıvama erdi. Ancak bu ilim ve marifet havassa ait, hatta havassül havassa ait bir ilim ve marifetti. Zira insanlar üç kategori teşkil ederler. Avam, halk, manevi alemlerden habersiz çoğunluk, havas, seçkin ve istidatlı olanlar, havasül havas, seçkinlerin en seçkinleri olan küçük bir azınlık. İlim de insanların bu kalbi mertebelerine göre derecelenir. Havasül havasa ait olan ilim, peygamberlere mahsus, Cenab-ı Hak'ta peygamberanı izam haziratı arasında sırdır. Nitekim Resul-i Ekrem ashabına, "Benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler çok ağlardınız. Sahralara dökülüp Allah'a yüksek sesle heyecan ve duygu derinliği içinde yakarışta bulunurdunuz" buyurmuştur. Diğer bir hadisi şerifte de, "Benim Cenab-ı Hak'la öyle anlarım olur ki, onlara ne bir mukarreb melek ne de herhangi bir peygamber vakıf olamaz" buyurmuştur. Havassa talim edilen ilim, satırlara dökülmeyen, sadırdan sadıra nakledilen ledün ilmi. Ancak aklen ve ruhen yükselmiş, ehil ve istidatlı sevat tarafından doğru kavranabilen hakikatler. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Selman ve Hazreti Harise gibi sahabilerin nail oldukları ilim, marifetullah. Avama ait ilim. İlmin halka ait kısmı ise satırlarla, kitaplarla nakledilen ilimdir. Bu ilimde kişi en yüksek seviyeye de gelse, zahirin kabuğunu aşamadıkça avami huduttan dışarı çıkamaz. Bu ilim, ürettiği insan tipi ha yüksek derecelerine bir merhale olduğu takdirde kıymetlidir. Yani marifetullah'a basamak olabildiği ölçüde değerlidir. Satırlarda kalan, ruhu yüceltmeyen, davranışı inceltmeyen, şuuru derinleştirmeyen ilim, ayeti kerimede buyurulduğu üzere merkebin sırtında yük olarak duran kitap gibidir. Beyne depolanan ilim, bilgisayara yüklenen dosyalar gibidir. ilim sadra inmedikçe kalpte nurlanma meydana getirip bütün azadan salih ameller olarak tezahür etmedikçe faydasız ilim olmaktan kurtulamaz. Fani dünyada para kazandırabilir, makam mevki apolet kazandırabilir fakat kuru bilgi olarak kaldıkça kişinin ahiretine hiçbir fayda sağlamaz. Bugün insanın bilgi sahibi olarak cahillikten kurtulmasına aydınlanma diyorlar. Zahiri ilmin inkişaf ettiği devirlere aydınlanma çağı diyorlar. Ancak Batı medeniyetinin ürettiği insan tipi maddi ilimde ne kadar ilerlese de kalbini nurlandıramadı, vicdanını ferahlatamadı, ruhunu nefsin cenderesinden kurtaramadı. İnsanlıkta, insani duygularda mesafe alamadı. Bu zahiriyle medeni, nefsani yapısıyla vahşi insan kazandığı maddi bilgisiyle daha büyük cürümler işledi, daha hızlı cinayetlere imza attı. Çünkü insanın manevi ve ruhani buğutları ihmal edildiği müddetçe maddi ve zahiri ilim sadece nefsaniyetin ve şeytaniyetin yolunu aydınlattı. Kalbe nur vermedi. Makinenin esiri oldu ve bunu medeniyet zannetti. Halbuki İslam medeniyeti asr-ı saadetten günümüze kalbini nurlandırmış, ruhunu yükseltmiş, vicdanı hür, alnı ak, nice pak nasiyeler yetiştirmiştir. Mesela Mevlana Hazretleri Selçuklu Üniversitesi'nde ders-i âm iken, yani zahiri ilimlerin zirvesindeyken o halini hamdım diyerek anlatıyor. Marifetullah tecellileriyle dolu kainatın önünde açılmış bir kitap haline geldiği, onda meknuz sırların kendisine ayan olmaya başladığı halini de piştim sözüyle ifade ediyor. Zati muhabbette fani oluş halini ise yandım diyerek hülasa ediyor. Hazreti Mevlana'nın bu yanışı Hazreti Peygamber'in nurundan ve aşkından bir inikastı. Dedi ki, ben Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım, tozuyum. Hazreti Ali marifetullah'ta zirveleştikçe ve o lezzeti tattıkça daha çok mest olarak kendi aczini idrak etti. Bana marifetullah'tan bir harf daha öteyi öğretenin kölesiyim buyurdu. Bu yanış onun gönül kandilinde öyle bir nur meydana getirdi ki asırlardır nice insan o hidayet kandilinden istifadeyle küfrün ve gafletin karanlık çıkmazlarından İslam'ın huzur ve cennete çıkan caddelerine ulaştı. Aynı yanışı Esat Erbili Hazretleri tecellâ-yı cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sünbül ateş, hakühar ateş. Yani Habibim senin güzelliğinin tecelli ederek ortaya çıkmasından dolayı sana aşık olan ilkbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sünbül ateş, toprak ve diken ateş. Marifetullah yolcusunu Allah ve Resulünün muhabbeti öyle bir yangın, öyle bir ateş halinde sarar ki kendi varlığı da o ateşin içinde erir gider, fani olur. Sakarya Nehri'nin Karadeniz içinde kaybolması gibi. Bir hak dostu bu hali şöyle ifade eder. Sen çıkınca aradan kalır seni yaradan. İnsanın en büyük problemi benliğidir. Benliği bertaraf etmek, onu yakıp kül etmek de ancak böyle bir aşk ve muhabbet yangınına gönüllü olarak dalmakla mümkün olur. Varlık, dünya, ten kafesi, hepsi vuslatın önündeki engellerdir ki, dünya zindanında mahpus vuslat yolcusu hasret ateşiyle yan yana bu gurbetin bitmesi için yalvarır. Yaman Dede gönlündeki bu şiddetli hasreti dile getirerek, ferahlık için fahri kainatın cemaline mazhar olmayı niyaz eder. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mast eylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Onlar Hazreti Harise gibi zahirin ötesinde hakikatlere ermişlerdir. Muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah da sonsuz terakki yoluna girmiş, sair insanların idrak edemediği alemlerin yolcusu olmuşlardır. Bize bıraktıkları o muazzam ummandan birkaç incidir. Bu medeniyetin içli şairi Fuzuli ise, gözlerinden akan yaşlarda, nehirlerin çağlayışında, gökte ve yerde, her şeyde Allah Resulüne muhabbetli bir akış görür. Kainatta nereye baksa, neyi görse, her şey ona Allah Resulünü hatırlatmakta ve şöyle dedirmektedir. Haki payine yetemdir, ömürlerdir muttasıl, başını daştan daşa urup gezer avare su. O rahmet peygamberinin ayağının değdiği, gezip dolaştığı, mübarek toprağına ulaşayım diye sular hiç durmadan ömürler boyu başlarını taştan taşa vurarak avare ve meclup bir şekilde akmaktadır. Gönüllerini muhabbet nurlarıyla cilalayanlar, orada bambaşka tecellilerin nakış nakış yansıdığını görürler. O müthiş ilhamlar muhabbetin kuvvetinden neşet etmiştir ve muazzam sanat eserlerine bu bereketle hayat vermiştir. Süleyman Çelebi, "Bir acep nur kim güneş pervanesi?" diyerek güneşin dahi onun etrafında pervane olduğunu ifade eder. Kalpleri nurlandırmanın yegane yolu da o hidayet güneşine pervane olmaktır. O mücella ve musaffa kalpten kalbi selim tahsil edebilmektir. Birkaç misal verdiğimiz bu nurlu kalplerin ilmi, avam seviyesindeki kitabi ilim değildir. Onun çok üstündedir. Onların seviyesi kitap okumakta elde edilemez. Fıkıh, tefsir gibi kitabi ilimler dahi ancak bir merhaledir. Kulu eserden müessire ulaştıran, Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran faydalı ilimdir. İnsan sonunda öyle bir hale erişecek, öyle bir kıvama nail olacak ki, gözünün gördüğü her şeyde gönlü Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Şu ayeti kerimedeki vasfı kazanacak. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her an Allah'ı zikrederler. Cenab-ı Hakk'ı zikrederek kalpler itminana erecek, huzura gark olacak. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir, sırrına mazhar olacak. İşte böyle bir kıvama eren kulunu Cenab-ı Hak kendisine dost olarak kabul ediyor. Ahiretin dehşetlerinden bu kullarını masun eyliyor. Ayet-i kerimede buyurulur: "Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de." İşte artı ve eksi istikamette sonsuz istidada sahip insan için hakiki gaye. İnsanoğlunun vazifesi kulluk olduğu gibi, kulluğunun nihai gayesi de Hakk'ı tanımak, ona yaklaşmak, ona dost olmak yolunda mesafe kat edebilmektir. İnsan ilahi vuslat için masivadan geçebilmeli, nefsaniyetin süfli tuzaklarından muhafaza olmalıdır. Malumdur ki yüce bir gayeye, yüksek bir ideale inanmış insanlar, yollarına çıkan tuzakları görmezler bile. Bir ideale kendini vakfetmiş insanlar, nefsin sızlanmalarını da, şeytanın ivalarını da adeta duymaz hale gelirler. Vecd ve istirak halinde, başta anlattığımız Hazreti Harise gibi, dünyadayken ahireti seyretmeye başlarlar. Her adımlarını ahiret ölçüsüyle atarlar. Yunus Emre Hazretleri gibi dile gelirler. Canlar cananı buldum, bu canım yağma olsun. Aslı ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Varlık çün sefer kıldı, dost andan bize geldi. Viran gönül nur doldu, cihanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin, balu şeker yemişsin. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Hazreti Suheyb'in yaşadığı şu hadise, yağma olsun sözünün hayata geçmiş şeklidir. Suheyb er-Rumi, Hazreti Peygamberimize hicret etmek üzere Mekke'den çıktığında, Kureyş'ten bir grup onu yakalamak ve Mekke'ye geri götürmek üzere peşine düşmüştü. Suheyb takip edildiğini fark edince devesinden inip mevzilendi. Sadağından bir ok çıkarıp yayına yerleştirdi ve bekledi. Kureyşliler bir ok atını mesafeye gelince onlara seslendi. "Ey Kureyş topluluğu, biliyorsunuz ki sizin en iyi okçunuz benim. Siz bana ulaşmadan sadağımdaki bütün okları üzerinize yağdırırım. Sonra kılıcımı alır ve elinde en küçük parçası kalıncaya kadar sizinle vuruşurum. Ancak ondan sonra bana istediğinizi yapabilirsiniz. Ama bunun yerine isterseniz size Mekke'de bıraktığım malların yerlerini söyleyeyim. Onları alın ve karşılığında yolumu açın. Bırakın gideyim," dedi. Onlar da bu teklifi kabul ettiler. Daha sonra Suheyb vakit kaybetmeden Medine'ye doğru yola çıktı. Resulullah Efendimiz Suheyb'i görünce ona, "Alışverişin kazançlı oldu ey Suheyb," buyurdu. Suheyb ise, "Ya Resulallah, yolda beni geçip size haberimi ulaştıracak kimse olmadığına göre başıma gelenleri size ancak Cebrail bildirmiştir," dedi. Zavallı müşrikler dünyalığa tamah ederken Suheyb'in gözleri, kalbini ve iki cihanını nurlandıracak Allah Resulü'nü görüyor da başka bir şey görmüyordu. Bu hadise üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder, Allah'ın rızası uğruna gerektiğinde bütün şahsi menfaatlerini terk eder. Dünyayı verir, ukbasını satın alır. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Dünya o müşriklere kalmadı. Fani günlerini tüketip hesapları görülmek üzere toprağın bağrına gömüldüler. Tamah ettikleri altınlar da kıyamete kadar nice muhterisin ellerinde dolaşacak. Sonunda dünyanın infilakıyla beraber yok olup gidecek. Ya Hazreti Suheyb, Efendimizin buyurduğu gibi onun alışverişi kârlı oldu. Bizler de dünyayı verip ahireti satın almalıyız. Damla karşılığında derya veren kerim bir zatla alışveriş yaptığımızı da unutmamalıyız. İyi anlamalıyız ki İmtihan mekanı olan bu fani cihan gaye olamaz. İnsanın ruhani istidatlarını köreltip de kısacık dünya hayatındaki bodur bir hedefi kendisine ideal edinmesi, gaye sayması ne kadar acınılacak bir durumdur. Son nefesten sonra hükmü geçmeyen bir makam veya apolet, kefeni giyince sıfıra düşen bir servet, insan için nihai gaye olmaya değer mi? Cenab-ı Hak bizlere hakkı hak bilip ona ittiba, batılı batıl bilip ondan içtinap etmek şuur ve gayretini nasip eylesin. Bizleri faydasız ilimden muhafaza eyleyip, her gördüğü şeyde ilahi hakikatleri temaşa edebilen, kalpleri Nuri Muhammedi ile nurlanmış kullarına ilhak eylesin. Amin. Kıymetli dinleyicilerimiz, Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri bölümünde yer alan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Yüz Akı dergisindeki Sonsuz Marifet Ummanları başlıklı yazısını aktardık. Evet, bize ayrılan sürenin de böylelikle sonuna gelmiş olduk değerli dinleyiciler. Hoşçakalın.